Ayrım 62, Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler, Scott Lynch, sayfa 570. Loke parmaklarını çıtlattı, biraz iştah açmanın zamanı gelmişti. Bak bu adam Tal Verrar'a kendi rızasıyla bile gelse bile seni deli edecek. Hatta ona bir tür hemşire veya bakıcı tahsis etmek zorunda kalacaksın. Dahası onu mutlaka zanaatkarlardan koruman gerekecek. Ama yapabildiği şeyler çabalarının karşılığını 100 kat fazlasıyla geri ödeyecek. Ondan daha iyi bir kilit açıcı görmedim. Tek ihtiyacı olan şey sahiden de seni temsil ettiğime inanması.
Ne önerirsin?
Defterlerinde ve borç senetlerinde kullandığım bir bal mumu mühür var. Buraya para yatırırken onu gördüm. Eğer mührünü bir parşömene basarsan...
Öyle yapıp kendimi töhmet altında mı bırakayım dedi Requin. Hayır.
Bunu çoktan düşündüm dedi Loke. Parşömene bir isim yazma. Ne tarih, ne imza, ne de alışıldığı üzere R parafına at. Sadece kulağa hoş gelen belirsiz bir şeyler yaz. Seni ağırlamayı iple çekiyorum gibi veya burada her türlü konforu bulmayı bekleyebilirsin.
Yani basmak alıp zırvaları anlıyorum diyen Requin masasındaki çekmecelerin birinden bir parşömen yaprağı çıkardı ve üstüne birkaç cümle karaladı.
Mektuba simyasal bir kurutucu serpiştirdikten sonra bakışlarını tekrar Loki'ye çevirdi.
Peki bu çocukça yöntem işe yarayacak mı?
Korkulara dikkate alındığında dedi Loke, Kallas zaten bir çocuk, bir bebeğin memeye yapışması gibi yapışacaktır buna. Veya yetişkin bir adamın diye mırıldandı Selendri.
Requin gülümsedi. Her zamanki gibi eldiven takılı olan elleriyle çalışma masasındaki küçük bir lambadan cam bir tüp çıkararak içinde bir mum olduğunu gözler önüne serdi.
Bununla siyah renkli bir bal mumu çubuğunu ısıttı ve onun parşömen yaprağına damlamasını sağladı. Yeterince eriyik bal mumu biriktiğinde de ceketinin bir cebinden ahır bir büzür yüzüğü çıkardı ve onu bal mumuna bastırdı.
''İşte sana bir yem Efendi Costa.''
Parşömeni genç adama verdi. Servis girişinde sürtmen ve pelerininin altında saklanmaya çalışman şehirde fazla uzun kalmayacağını gösteriyor. Hovarda limanındayken, ah tamamıyla yasal ve ahlaka uygun yollardan elde etilmiş yükümüz, gemi arkadaşlarım tarafından boşaltılır boşaltılmaz tekrar güneye döneceğiz. Herhalde 1-2 güne kadar gitmiş oluruz. Bu güvenli bir yalandı. Şehirde her gün düzinelerce gemi yük boşaltılırken bunlardan en az birkaçının yasa dışı yük taşıması işten bile değildi.
Ve dönüşte Kallas'ı da yanında getireceksin.
Evet.
Mühür yeterli olmazsa her türlü makul vaatte bulun. Para, uyuşturucu, içki, kadın, erkek, her ikisi. Bu da yetmezse Selendri'nin tavsiyesine uy ve bırak onun akıl sağlığıyla ben uğraşayım. Sakın elin boş dönme.
Nasıl istersen.
Peki ya sonrasında Arhon'la arandaki mesele ne olacak? Kallas'ı elde edince muhtemelen kasa odamla ilgili planlarına geri döneceksin.
Bilmiyorum dedi Loke. Ben Kallas'la beraber geri gelene kadar en az 6-7 hafta geçecek. Bu zaman zarfında sana en iyi nasıl hizmet edebileceğimi sen düşün. Hangi planı uygun bulursan onu uygularız. Eğer Kallas'ı iki taraflı bir casus olarak Arhon'a teslim etmemi istersen ederim. Eğer Arhon'a onun öldüğünü falan söylememi istersen...
Bilmiyorum işte. Düşündükçe başıma ağrılar giriyor.
Resmin tamamını görebilen sensin. Yeni emirlerini sabırsızlıkla bekleyeceğim.
Böyle kibar davranmayı sürdürebilirsen dedi Requin kese yerinde tartarak, Kallas'ı bana getirebilirsem ve olayların gidişatındaki konumundan memnun kalmaya devam edersem, hizmetimde seni iyi bir gelecek bekliyor demektir.
Teşekkür ederim.
Git, Selendri seni geçirir. Önümde hala uzun bir gece var.
Loki hissettiği gerçek huzurun bir kısmını yüz ifadesine yansıttı. Ördüğü yalanlar ağı o kadar dolambaçlı, o kadar karmaşık, o kadar hassas bir hal alıyordu ki bir güvenin osuruğu bile onu paramparça edebilirdi.
Yine de o gece yaptığı iki görüşme kendisine ve Jean'a ihtiyaçları olan şeyleri kazandırmaya yetmişti. Stragos'tan 2 ay daha ömür, Requin'dense 2 ay daha müsamaha elde etmişlerdi. Artık tek yapmaları gereken sorunsuzca filikalarına dönmek ve emniyete kadar kürek çekmekti.
13. kızım, takip ediliyoruz dedi Jean, günahhanenin hizmet avlusunu kat ederlerken. Geldikleri ara sokak ve çalı duvar labirentine, yani daha ufak çaplı şans evlerinin arkasındaki az kullanılan bahçe ve servis yolu bloğuna geri gidiyorlardı. Filikaları büyük galerinin iç rıhtımlarındaki bir iskeleye bağlıydı. Binlerce pürüzün onları bekliyor olabileceği tahtrevanlardan ve sokaklardan sakınarak altın basamakların tepesine kadar o köhne merdivenleri kullanarak çıkmışlardı.
Neredeler? Sokağın karşısında. Bu avluyu gözlüyorlar. Biz hareket ettiğimizde onlar da etti.
Ha siktir diye mırıldandı Loki. Keşke bu şehirdeki tüm sinsi götoşların tek bir çift hayası olsaydı da onu tekrar tekrar tekmeleyebilseydim.
Avlunun kenarına vardığımızda hızla koşmaya başlayalım dedi Jean. Sonra da bir yer bulup saklanalım. Peşimizden her kim koşarak gelirse...
Zor yoldan bazı açıklamalar yapması gerekir.
Avlunun sonunda Loki'nin 2 katı boyunda bir çalı çit vardı. Boş kasa ve fıçılarla çevrili bir kemer altın basamakların karanlık ve az kullanılan arka kısmına çıkıyordu. Loki ile Jean işte o kemere yaklaşık 3 metre kala birbirlerine herhangi bir işaret vermeksizin aynı anda depara kalktılar. Kemerden geçerek ötedeki gölgeli ara sokağa çıktılar. Loki saklanmak için sadece birkaç saniyeleri olduğunu biliyordu. Günahhane görevlilerinin olası bir kavgaya tanık olmaması için avludan iyice uzaklaşmaları gerekiyordu. Bahçelerin arka kısımlarından ve duvarlarla çevrili çimenliklerden, yani Terrin dünyasındaki en zengin insanların zevk olsun diye para kaybettikleri binaların yalnızca birkaç metre uzağından koşarak geçtiler. Nihayet ara sokağın her iki yanına dizilmiş 2 boş fıçı yığınına rastladılar. Bundan daha bariz bir pusu yeri zor bulunurdu. Ama eğer rakipleri onların kaçmaktan başka bir dertlerinin olmadığını düşünüyorsa böyle bir ihtimali göz ardı edebilirlerdi. Jean çoktan kendi yerine geçip gözden kaybolmuştu bile. Kalbinin davul gibi attığını hisseden Loki çizmesindeki hançeri çekti, kendi tarafında kalan fıçıların arkasına gizlendi ve pelerinli kolunu yüzüne kadar kaldırarak yalnızca gözleriyle alnını açıkta bıraktı. Taşlara vuran köselelerin sık patırtıları duyuldu. Derken 2 kara şekil fıçı yığınlarının yanından hızla geçip gitti. Loki kasten yarım saniye ağırdan alarak önce dostunun saldırmasına izin verdi. Kendisine en yakın takipçileri Jean tarafından arkadaşına yapılan saldırının sesiyle irkilerek döndüğünde Loki de hançerini önünde tutarak yerinden ayrıldı ve içini nihayet bu meseleye dair bazı cevaplar bulacağına dair aşınca bir sevinç kapladı. Saldırganı yakalayış şekli iyiydi. Sol kolunu adamın boğazına doladı ve aynı anda hançerini de boyun ile çenenin birleştiği o yumuşak noktaya yasladı. Lakin silahını bırak yoksa der demez adam yapabileceği en kötü şeyi yaptı. Belki de hançerin duruş şeklini fark etmeyerek Loki'nin elinden kurtulmak için tamamen refleks gereği öne yüklendi. İster olağanüstü bir iyimserlikten, ister akıl almaz bir aptallıktan olsun adam kendi gırtlağını boydan boya yardı ve kanlar püskürterek oracıkta can verdi. Ve gevşeyen parmaklarının arasından kayan bir silah yerdeki taşlara düşüp takırdadı. Loki hayretle ellerini kaldırarak cesedin yere yığılmasına izin verdi. Bunu yaparken de kendi rakibinin kıpırtısız silüeti başında nefes nefese dikilen Jean'ı karşısında buldu.
''Dur 1 dakika'' dedi Loki, ''yoksa sen de mi?''
''Kazara oldu'' dedi Jean. ''Bıçağını yakaladım, biraz boğuştuk ve silah göğüs kafesinin altına saplandı.''
''Hay tanrılar cezasını versin'' diye söylendi Loki, sağ elindeki kanları yere savurarak. ''Yavşakları canlı tutalım derken bak neler oldu.'' Arbaletler dedi Jan zemini işaret ederek. Loki'nin karanlığı alışan gözleri iki küçük el arbaletinin loş şekillerini seçebildi. Sokak yayı da denilen silahlar 10 metreden fazla mesafelerde kullanışsızdı. Kap birini, peşimizde başkaları da olabilir. Kahretsin, Loki arbaletlerden birini kendine alıp diğerini dikkatle Jan'a verdi. Küçük oklar zehirli olabilirdi. Yabancı birinin zehre bulanmış silahına dokunma düşüncesi Loki'nin tüylerini ürpertiyordu. Fakat dostu haklıydı. Başka takipçileri de varsa her türlü avantaj işlerine yarardı. Bence artık gizlilik başkalarına uygun bir uğraş dedi Loki. Gel pergelleri açalım. Altın basamakların unutulmuş mekanlarında depar atarak engin atacan Platon'un kuzey kenarına kadar gittiler. Mide bulandıracak kadar sallantılı tahta basamakları paldır küldür inmeye koyuldular ve bu esnada da bir takibe yahut pusuya karşı sık sık bir yukarı bir aşağı telaşla bakınıp durdular. Merdivenin ortalarına geldiklerinde tüm dünya Loki için alevin ve yabancı camın gerçeküstü renklerine boyalı baş döndürücü bir girdap olup çıkmıştı. Limanda festivalin 4. ve son gemisi de yanıyor, tahtadan ve ziftten oluşan bu adağı rahiplerle ve cümbüşçülerle dolu yüzlerce küçük tekne seyrediyordu. Nihayet son basamaklardan da apar topar indiler ve iç rıhtımların tahta platformlarından koşarak geçtiler. Arada bir karşılarına bir ayyaş ya da dilenci çıktığında hançerlerini ve arbaletlerini çılgınca salladılar. Sonunda uzun ve boş duran, üstünde yüksek bir kasa yığınından başka bir şey bulunmayan kendi iskelelerine ulaştılar. Etrafta ne dilenci vardı ne de ayyaş. Gemi yangınıyla gündüz gibi aydınlanan filikaları topu topu 30 metre ileride dalgaların üstünde onları karşılarcasına sallanıyordu. Kasa yığını diye düşündü Loki ama çok geç kalmıştı. İki kafadar oradan geçtiği sırada olabilecek en bariz pusu yerinin gölgelerinden iki adam çıktı. Loki ile Jan aynı anda döndüler. Çalıntı arbaletlerini zamanında kaldırabilmelerinin tek nedeni onları ellerinde taşıyor olmalarıydı. Dört kol hızla kalktı, dört adam el ele tutuşabilecek kadar yakın mesafedeki hedeflerine nişan aldı. Tek bir ter damlasından daha geniş olmayan bir mesafeyle tetiklerden ayrı duran dört parmak titreşti. Loki Lamora sırtında yanan bir geminin sıcak rüzgarı, boğazındaysa fırlatılmaya hazır bir arbalet okunun soğuk ısırığıyla Talverrar'daki iskelede kala kaldı. 14. Kısım. Soluk soluğa kalmış vaziyetteki genç adam sırıtarak kendi arbaletini rakibinin sol gözüyle aynı hizada tutmaya yoğunlaştı. Birbirlerine o kadar yakınlardı ki parmakları aynı anda tetiğe basacak olsa fışkıran kanın çoğu üzerlerine sıçrardı. ''Makul davranın'' dedi karşısındaki adam, ter damlaları kirli yanaklarından ve alnından aşağı akarken gözle görülür izler bırakıyordu. ''Durumunuzun dezavantajlarını düşünün.'' Loki alaycı bir homurtu çıkardı. ''Göz yuvarların demirden yapılmadıysa dezavantaj karşılıklı demektir. Sence de öyle değil mi Jan?'' Loki ile Jan tıpkı saldırganları gibi iskelede yan yana duruyorlardı. Göklerin üstündeki ve altındaki tüm tanrılar aksini isteseler bile bu mesafeden ıskalamalarına imkan yoktu. ''Görünüşe bakılırsa dördümüz de taşaklarımıza kadar çamura batmış durumdayız.'' dedi Jan. Kükreyen alevler tarafından yakıp kül edilen eski kalyon arkalarındaki sularda inleyip gıcırdıyor, yüzlerce metrelik bir alanda geceyi gündüze çeviriyordu. Ayrılmakta olan armuzlarının arasından taşan beyaz turuncu çizgiler gövdesini çaprazlama kesiyor, o cehennemsi yarıklardan küçük siyah patlamalar halinde duman fışkırıyor ve çıkan ses ızdırap içinde can veren dev bir tahta hayvanın son titrek nefeslerini andırıyordu. Ne gariptir ki iskelenin en ucunda duran bu dört adam bütün şehrin dikkatini oraya çeken ışığın ve gürültünün ortasında yapayalnızdı. Teknelerdeki hiç kimse onlara aldırış etmiyordu.
''Tanrılar aşkına silahlarınızı indirin.'' dedi Loki'nin rakibi. ''Mecbur kalmadıkça sizi öldürmememiz emredildi.'' ''Tam tersi emredilseydi bir de böyle söyleyeceğinden eminim.'' dedi Loki, tebessümü genişledi. ''Soluk boruma silah dayamış insanlara güvenmemek gibi bir huyum vardır, kusura bakma.''
''Elin benimkinden çok daha önce titremeye başlayacak.''
''Merak etme, yorulduğumda okumun ucunu burnuna dayarım. Sizi kim gönderdi? Ne kadar para ödüyorlar? Biz de çulsuz sayılmayız. Aramızda tatmin edici bir anlaşmaya varılabilir.''
''Aslına bakarsan,'' dedi Jean, ''onları kimin gönderdiğini biliyorum.''
''Ne? Sahi mi?'' Loki dostuna çabucak göz attıktan sonra bakışlarını tekrar düşmanına sabitledi. ''Ayrıca bir anlaşmaya varıldı da fakat tatmin edici denebilir mi bilmiyorum.''
''Ah, ne demek istediğini anladığımı sanmıyorum Jean. Korkarım az önce beni kaybettin.''
''Hayır.'' Jean bir elini avucu ileri bakacak şekilde karşısındaki adama doğru kaldırdı. Sonra da arbaletini yavaşça sola kaydırdı. Ta ki okunun ucu Loki'nin kafasıyla aynı hizaya gelene dek. Az öncesine kadar öldürmekle tehdit ettiği adam şaşkın şaşkın gözlerini kırpıştırdı.
''Sen beni kaybettin Loki.''
Jean dedi Loki suratındaki sırıtış kaybolurken. ''Bu hiç komik değil.''
''Bence de silahını bana ver.''
''Jean,
silahını bana ver dedim yavaşça. Hey sen salak mısın nesin? Şu şeyi suratımdan çekip ona çevirsene.''
Jean'ın eski rakibi dudaklarını tedirginlikle yaladıysa da kıpırdamadı. Genç adam dişlerini sıktı.
''Bana bak seni gidi sünger beyimli liman maymunu. Burada senin işini yapıyorum. Arbaletini tanrıların cezası ortağıma doğrult ki bu iskeleden defolup gidebilelim.''
''Jean, bu gelişmeyi hiç de faydalı bulmuyorum.'' dedi Loki. Aslında daha fazlasını da söyleyebilecekti. Ama Jean'ın rakibi o anda kendisine söylenileni yapmayı seçti. Loki artık yüzünden aşağı oluk oluk ter boşalıyormuş gibi hissediyordu. Sanki vücudundaki kalleş nem daha kötü bir şey olmadan önce çekip gitmeye karar vermiş gibiydi.
''İşte üçe karşı bir.''
Jean iskeleye tükürdü ve boştaki elini iki saldırgana doğru salladı.
''Bana denize açılmadan önce bu beylerin işvereniyle anlaşma yapmaktan başka bir seçenek bırakmadın. Kahretsin, resmen beni buna mecbur ettin. Üzgünüm, karşımıza dikilmeden önce iletişim kuracaklarını sanmıştım. Ver artık şu silahını.''
''Jean, sen ne halt yediğini?''
''Sus, tek bir kahrolasıca kelime bile etme. Kanıma girmeye çalışma.'' ''Seni konuşmana izin vermemen gerektiğini bilecek kadar iyi tanıyorum. Sus Loki, parmağını tetikten çek ve silahını uzat.''
Hayretten ağzı bir karış açılan Loki, dostunun çelik uçlu okuna baka kaldı. Sanki etrafındaki dünya, arkasındaki ankrajda yanan alevlerin turuncu ışığını yansıtan o ufacık parıltılı noktaya indirgenmiş gibiydi. Eğer yalan söylüyor olsaydı Jean ona bir el işareti yapardı. O işaret hangi cehennemdeydi? İnanamıyorum diye fısıldadı. Bu imkansız.
Bunu son kez söyleyeceğim Loki.
Jean çenesini sıktı ve Loki'nin iki kaşının arasına nişan aldı. Parmağını tetikten çek ve tanrıların cezası silahını teslim et. Derhal.
62. ayrımın sonu. Sayfa 577.